Ayrım 14. Şeffaf. Stephen King. Sayfa 117. Böylece başka dünyalarda yaşayan canlıların şerefine içtiler. Sonra Anderson ona evinin arkasındaki ormanda bulduğu uzay gemisinin ne yapmaları gerektiğini sordu. ''Biz bir şey yapmayacağız, sen yapacaksın.'' Anderson usulca ''Ben zaten bir şeyler yapıyorum Jim.'' diye anımsattı. Gardner biraz da aksi ''Evet tabii'' dedi ''Ama ben kesin bir çözümden söz ediyorum.'' Sana istediğin kadar fikir verebilirim. Biz bir işe yaramaz sarhoş şairler nasihat etmekte ustayızdır. Ama sen sonunda bir şeyler yapmak zorunda kalacaksın. Uçan dairenin etrafını kazmaktan daha etkili bir şey. Çünkü o uzay gemisi senin, senin topraklarında, senin gemin. Anderson şok geçirdi sanki. O geminin birine ait olabileceğine gerçekten inanmıyorsun ya. ''Frank dayım bana bu toprakları bıraktı diye gemi benim mi olacak? Frank dayımın elinde tapu vardı. Daha önce İngiltere Kralı 3. George burayı Fransızlardan çalmıştı. Fransızlar da Kızılderililerden. Ulu tanrım, kahrolasıca insanların ataları mağaralarda çömelip oturdukları ve burunlarını karıştırdıkları sırada o gemi yapılalı 50 milyon yıl olmuştu Jim.'' Gardner alayla bunun doğru olduğundan eminim dedi. Ama bu durum yasaları değiştirmez. Her neyse, şimdi bana kendini o geminin sahibiymiş gibi hissetmediğini mi söyleyeceksin? Anderson'ın yüzünde hem düşünceli hem de endişeli bir ifade belirdi. Sahibiymiş gibi mi? Hayır, bunu söyleyemem. Ben kendimi geminin sahibiymiş gibi değil de ondan sorumlu hissediyorum. Madem sordun sana fikrimi söyleyeceğim. Limestone hava üssünü ara. Karşına kim çıkarsa ona arazinde tanımlayamayacağın bir cisim bulduğunu ve bunun çok geliştirilmiş bir uçan makineye benzediğini söyle. Belki başında zorluk çekersin ama sonunda onları inandırmayı başarırsın. Sonra... Bobby Anderson güldü. Uzun uzun katılarak gerçekten gülüyordu ama Gardner yine de çok rahatsız oldu. Kadın yaşlar yanaklarından akıncaya kadar güldü, güldü. Gardner kas katı kesildi. Sonra Anderson onun suratındaki ifadeyi fark etti. ''Affedersin ama doğrusu senden böyle bir şey beklemiyordum. Yani bu...'' yine güldü. ''Bayağı şok geçirdim. Bu bir rahibin şehvetten kurtulmak için içki içmeyi önermesine benziyordu.'' ''Ne demek istediğini anlayamadım.'' ''Pekala anladın. Bu sözleri söyleyen Seabrook'taki gösteri sırasında çantasında tabancayla yakalanan bir adam. Hükümetin hepimiz karanlıkta radyumlu saatler gibi parlamadıkça rahat etmeyeceğini söyleyen biri.'' Ve şimdi o bana hava kuvvetlerine telefon etmemi öneriyor ve uzay gemisine onların el koymalarını istiyor. Bu topraklar senin. Saçmalama Jim, hükümet herkesinki gibi benim topraklarımı da istimlak edebilir. Bu hakkı var, o yollar bu sayede yapılıyor. Bazen atom reaktörleri de. Anderson oturup sessizce Gardner'ı süzdü. ''Ne dediğinin farkında mısın? Bu telefondan 3 gün sonra ne o gemi ne de bu topraklar artık benim evimdir. 6 gün sonra etrafı dikenli telle çevirir, 50 adımda bir nöbetçi dikerler. Bundan 6 hafta sonra da Heaven halkının %80'i satın alınmış, kovulmuş ya da ortadan kaybolmuş olur. Bunu yapabilirler Jim, bunu sen de biliyorsun. Sen aslında şunu istiyorsun, telefonu açıp polisi çağırmamı.''
''Bobby.''
''Evet, istediğim bu. Ben uzaydan gelen bir gemi buldum ve sen onu polise teslim etmemi istiyorsun. Onların buraya koşup, lütfen Washington'a gelin Miss Anderson diyeceklerini mi sanıyorsun? Kurmay başkanı sizin bu konudaki düşüncelerinizi öğrenmeyi çok istiyor. Bunun tek nedeni geminin sizin topraklarınızda olması değil, yani vaktiyle sizin olan topraklarda. Ayrıca kurmay başkanı böyle konularda karar vermeden önce mutlaka kovboy romanları yazarlarının fikrini alır. Sonra başkan da Beyaz Saray'a uğrayıvermenizi rica ediyor. O da fikrinizi alacak. Başkan bundan başka son romanını ne kadar beğendiğini söylemek de istiyor.
Anderson başını arkaya atarak yine kahkahalarla güldü. Bu kez gülüşü sinirli, çılgınca ve korkunçtu ama Gardner pek fark etmedi. Onların buraya gelip nazik davranacaklarına gerçekten inanıyor muyum diye düşünüyordu. Burada böyle müthiş bir şey varken, hayır, araziye el koyarlar, Bobby ile beni de sustururlar. Ormanda olağanüstü bir şey gizli, onun sıradan bir vatandaşın malı olmasına izin verirler mi? Sonra o lanet olasıca şey neyse diye omurdandı, insanın beynini çok iyi çalıştırıyor, seni bir dahi haline sokmuş. Anderson usulca hayır diye cevap verdi, bilgili bir ahmak haline.
Ne?
Bilgili ahmak, Pineland'de öyle 6 kişi var. Eyaletin geri zekalılar için açtığı bir klinik orası. Üniversitedeyken 2 yaz Pineland'da çalıştım. Orada bir adam vardı. 6 haneli 2 sayıyı kafasında çarpar ve sana sonucu söylerdi. 5 saniyeden daha kısa bir sürede. Ve bunu yaparken bazen altına da kaçırırdı. Sonra hidrosefal bir çocuk. Kafası panayırda ödül kazanan bal kabakları kadardı. Ama yazı makinesinde dakikada 160 kelime yazardı. Hem de hatasız. Konuşamıyordu, okuyamıyordu, düşünemiyordu. Ama bu işi çabucak yapabiliyordu.
Anderson yeni açtığı paketten bir sigara alarak yaktı. Yorgun ve sıska yüzünde ciddi bir ifadeyle ısrarla Gardner'a bakıyordu.
İşte ben de onlardanım. Bilgili bir ahmak. Hepsi o kadar ve onlar da bunu biliyorlar, o yaratıklar. Yazı makinesine ilave yapıyorlar, şofbeni değiştiriyorlar. Ben bütün bunları belli belirsiz hatırlıyorum. Her şey kopuk kopuk. O makineleri yaparken bana her şey su kadar berrakmış gibi geliyor. Ama daha sonra...
Yalvarırcasına Gardner'a baktı.
Anlıyor musun?
Gardner başını salladı.
Bütün bu bilgi gemiden geliyor, bir vericiden yapılan radyo yayını gibi. Radyo yayını alır ve insan kulağına gönderir ama bu radyonun konuştuğu anlamına gelmez. Hükümet beni memnunlukla yakalayıp bir yere kapatır. Ben de fiziksel bir değişiklik olup olmadığını anlamak için vücudumu ufak ufak doğrar. Tabii geçirdiğim o talihsiz kaza otopsi yapılmasını gerektireceği için...
Kafamdan geçenleri okumadığından emin misin Bobby?
Hayır ama bu olay yüzünden birkaç kişiyi ortadan kaldırmaktan kaçınacaklarını mı sanıyorsun?
Gardner ağır ağır hayır der gibi başını salladı.
Anderson, onun için önerin şu anlama geliyor dedi. Önce polis çağır, sonra tutuklan ve sonunda öldürül.
Gardner endişeyle ona baktı. Pekala haklısın ama başka ne seçenek var? Bir şey yapmak zorundasın. ''Tanrım, o nesne seni öldürüyor.''
''Ne?''
''15 kilo vermişsin. Başlangıç olarak nasıl bu?''
''15?''
Anderson hem şaşırmış hem endişelenmişti.
''Hayır Jim, imkansız. Belki 7 kilo. Ama zaten şişmanlamaya başlıyordun.''
Gardner gidip tartıl dedi. ''Ayağında botlarınla hem de. Eğer kilon 45'ten fazlaysa o baskülü yerim. 1-2 kilo daha verirsen hastalanacaksın.'' Bu durumda kalp atışlarında düzensizlik başlar ve 2 gün içinde ölüp gidersin.
Biraz kilo vermem gerekiyordu ve...
işin yemek yiyemeyecek kadar başından aşkındı, böyle mi diyecektin?
Belki bu biçimde değil ama...
Dün gece seni gördüğüm zaman batan ölüm yürüyüşünden sağ kalmış birine benziyordun. Beni tanıdın ama hepsi o kadar. Hala da tam anlamıyla kendinde değilsin. Ormanda bulduğun o şaşılacak şeye baktıktan sonra buraya döndük ve sen 5 dakika sonra beni oraya götürüp götürmediğini sordun.
Anderson gözlerini masaya dikmişti ama Gardner onun suratındaki ifadeyi görüyordu. Somurtmuş, yüz hatları gerilmişti, usulca eline dokundu.
Ben sadece şunu söylemeye çalışıyorum. O ormandaki şey harika olabilir ama gemi vücudunu ve kafanı kötü bir biçimde etkilemiş.
Anderson ondan uzaklaşmaya çalıştı. ''Benim deli olduğumu söylüyorsun.''
''Tanrı aşkına senin deli olduğunu söylediğim yok ama yavaşlamazsan çıldırabilirsin. Bazı şeyleri hatırlamadığını inkar mı edeceksin bilincini kaybettiğini?''
''Beni sorguya çekme Jim.''
''15 dakika önce fikrimi soruyordun. Şimdi düşman bir tanık gibi davranıyorsun.''
Masanın üzerinden öfkeyle birbirlerine baktılar. Sonunda Anderson yumuşadı. ''Bilincini kaybetmek sözlere uygun değil.
Bana olanlarla içtiğin zaman başına gelenleri birbirine benzetme, aynı değil bunlar.
Senin de sözcükler üzerinde tartışmaya girecek değilim Bobby. Konuyu değiştirmeye çalışıyorsun. Ormandaki o şey çok tehlikeli. Bence önemli olan da bu.
Anderson başını kaldırarak ona baktı. Yüzünden ne düşündüğü anlaşılmıyordu.
Sen öyle sanıyorsun.
Sesi ifadesizdi. Gardner ekledi. Gemi sana fikir vermiyor. Ondan bilgi almıyorsun. O gemi seni zorluyor, sürüklüyor.
Zorluyor mu?
Anderson'ın yüzündeki ifade değişmedi. Gardner alnını ovuşturdu. Evet, zorluyor. Kötü bir insanın bir atı, hayvan çatlayıp ölünceye kadar sürmesi gibi bir şey bu. Öyle bir yaratık hayvanın başında durur ve ölüyü öfkeyle kamçılar. At ölmeye cüret ettiği için. Öyle bir adam atlar için tehlikeli bir yaratık sayılır. O gemideki neyse. Bence o da Bobby Anderson için tehlikeli. Eğer ben gelmeseydim...
Ne? Sen gelmeseydin ne olurdu?
Şu anda hala çalışıyor olacaktın sanırım. Yemek yiyemeyecek, gece gündüz çabalayacaktın. Ve bu hafta sonu da ölecektin.
Bobby soğuk soğuk, hiç sanmam dedi. Ama bir an için bu iddianı kabul edelim. Ancak artık iyiyim, aklım da başımda.
İyi değilsin, aklın da başında olmadığı gibi.
Anderson'ın yüzünde o inatçı ifade belirmişti. Bakışlarından Gardner'ın bu saçma sapan sözlerini artık dinlemek istemediği anlaşılıyordu.
Gardner buraya bak dedi. Bir konuda seninle tümüyle aynı fikirdeyim. Bu şimdiye kadar olan şeylerin en önemlisi, en büyüğü, en sarsıcısı. Olay duyulduğu zaman New York Times bile ciddi bir gazete olduğunu unutacak ve heyecanlı başlıklar atacak. Bazı kişiler bu olay yüzünden dinlerini değiştirecekler, bunu biliyor musun?
Evet.
Bu dinamit dolu bir fıçı değil, bir atom bombası, bunu da biliyor musun?
Anderson yine evet dedi.
Öyleyse yüzündeki o huysuzca ifadeyi sil. Madem bu konuyu konuşmak istiyorsun, o halde konuşalım.
Kadın içini çekti. Peki, olur, affedersin.
Hava kuvvetlerini aramanı söylediğim zaman hatalıydım.
İkisi de aynı anda konuşmuşlardı, gülmeye başladılar. Bunun iyi bir etkisi oldu.
Gardner gülümseyerek bir şeyler yapılması gerekiyor dedi.
Anderson başını salladı. Bunu ben de kabul ediyorum.
Aman tanrım Bobby, ben kimyada her zaman kaldım. O basit fizik derslerini zorlukla kavrayabildim. İyi bilmiyorum ama o şeyin etkisinin engellenmesi gerektiğine inanıyorum.
Uzmanlara ihtiyacımız var.
Gardner bu fikri hemen kabul etti. Doğru, uzmanlar gerekiyor.
Jim, bütün uzmanlar polis için çalışıyor.
Gardner öfkeyle ellerini açtı. Ama sen artık buradasın, Jim. Onun için de iyileşeceğim, bunu biliyorum. Belki de bunun tersi olacak. Belki de bir daha sefere ben bilincimi kaybedeceğim.
Anderson, bence bu tehlikeyi göze almaya değer dedi.
Buna zaten karar vermiştin, öyle değil mi?
Ne yapmak istediğime karar vermiştim, evet. Gemiden kimseye söz etmek istemiyorum. Sessizce kazıyı tamamlamalıyım. Aslında ta dibe kadar kazıp gemiyi iyice ortaya çıkarmaya da gerek yok. 14-15 metre daha kazılırsa bir kapının ortaya çıkacağını sanıyorum. Bu işi birlikte yapacağımızı umuyorum. Gemiye girebilirsek...
Anderson'ın gözleri parlamaya başladı. Gardner da aynı heyecanı duydu. Dünyadaki tüm kuşkular bile bu heyecanı söndürmezdi. Gardner gemiye girebilirsek diye yineledi.
İçeri girebilirsek kontrol panelini buluruz. Bulduğumuz zaman da o devi havalandırmayı başarabiliriz.
Bunu yapabileceğini mi sanıyorsun?
Yapabileceğimi biliyorum.
Sonra?
Sonrasını bilmiyorum.
Anderson omzunu silkti. O ana kadar söylediği yalanların en ustacası ve en etkilisi buydu. Ama Gardner da onun yalan söylediğini fark etmişti. Anderson ekledi.
Ondan sonra bir şey olacak. Bütün bildiğim bu.
Ama kararı benim vermem gerektiğini söylüyorsun.
Evet öyle. Dış dünyaya gelince ben kimseye bir şey söylemeyeceğim. Şu ana kadar yaptığım gibi. Ama sen her şeyi açıklamaya karar verirsen seni durdurmak için ne yapabilirim? Seni Frank dayımın çiftesiyle vurabilir miyim? Bunu yapamam. Belki romanlarımdaki kahramanlardan biri bunu başarır. Ama ben, hayır, ne yazık ki gerçek hayat bu. Gerçek cevapların olmadığı bir dünya. Gerçek hayatta herhalde burada durur ve senin gitmeni seyrederim. Amacım, kimi çağırırsan çağır, eninde sonunda yine polisi getirmiş olursun. Onların Orono Üniversitesi'nden bilim adamları, Jennings Laboratuvarlarından biyoloji uzmanları, MIT'den fizikçiler olmaları da durumu değiştirmez. Sonunda buraya silahlı insanlar ve dikenli tellerle dolu kamyonlar gelir.
Anderson hafifçe gülümsedi. O zaman hiç olmazsa beni yalnız başıma hapsetmezler.
Öyle mi?
Evet, artık sen de bu işe karıştın. Beni uçakla hapishaneye götürürlerken sen de yanımda olursun.
Anderson'ın gülümsemesi yayıldı ama yüzünde hiç de neşeli bir ifade yoktu.
Hapishaneye ya da tımarhaneye hoş geldin dostum. Buraya geldiğin için sevinmiyor musun?
Gardner, çok seviniyorum dedi. Birdenbire ikisi de gülmeye başladılar.
Gardner kahkahaları kesildiği zaman Bobby'nin mutfağındaki gergin havanın biraz yumuşamış olduğunu fark etti. Anderson, gemi polisin eline geçerse ne olur dersin diye sordu.
18 numaralı hangardan söz edildiğini hiç duydun mu?
Hayır.
Anlatılan hikayelere göre 18 numaralı hangar Dayton dışındaki bir hava üssünün bir parçası ya da Dearborn'un veya böyle bir yerin. Amerika'da bir yerde bu hangar. Hangarda balık suratlı, boyunları solungaçlı 5 küçük adamın ölüleri duruyormuş. Bir uçan daireyle gelmişler. İnsanın sık sık duyduğu hikayelerden. Hani birinin hamburgerinde fare kafası bulduğundan ya da New York kanalizasyonunda timsahların dolaştığından söz ederler ya. Bu da öyle bir şey. Ama şimdi belki de bu bir peri masalı değil diyorum.
Ben sana o modern peri hikayelerinden birini anlatabilir miyim Jim?
Anlat bakalım.
Anderson, benzinin yerini alacak bir kitap icat eden adamla ilgili hikayeyi duydun mu diye sordu. Güneş bulutları parlak kırmızılara, sarılara ve morlara boyayarak batıyordu. Gardner, Bobby Anderson'ın arka avlusunda iri bir kütüğün üzerinde oturuyor ve güneşin batışını seyrediyordu. Öğleden sonraki saatleri konuşarak geçirmişlerdi. Bazen mantıklı şeyler söylemiş, bazen tartışmışlardı. Anderson konuşmayı yine acıktığını açıklayarak sona erdirmişti. Koskoca bir tencere makarna yapmış, iri domuz pirzolalarını kızartmıştı. Gardner konuyu tekrar açmak için onun peşinden mutfağa gitmişti ama kadın buna izin vermemişti. Gardner'a içki teklif etmiş, o da uzun uzun düşündükten sonra razı olmuştu. Viski iyi gelmişti, tadı da, etkisi de iyiydi ama ikinci bir içkiye ihtiyacı olmadığını düşünmüştü. Yani pek yoktu. Şimdi burada oturmuş gökyüzüne bakıyordu. Karnını doyurmuş, içki içmişti ve Bobby haklı diye düşünüyordu. Yeterince konuştuk. Artık karar zamanı gelmişti. Anderson çok fazla yemek yemişti. Gardner, kusacaksın Bobby demişti. Ciddiydi ama yine de dayanamayarak gülmüştü. Anderson sakin sakin hayır diye cevap vermişti. Kendimi hiç bu kadar iyi hissetmedim. Sonra geğirmişti. Bu Portekiz'de aşçıya yapılmış bir iltifat sayılır.
Biliyorum. Başarılı bir sevişmeden sonra da
Anderson bu sözlere kahkahalarla gülmüştü. Bulaşıkları birlikte yıkamışlardı.
Henüz bulaşık yıkayacak bir şey icat etmedin mi Bobby?
Bana zaman ver, bu sorunu da çözümlerim.
Sonra da Anderson'ın dayısının zamanından beri hiç değişmemiş olan kasvetli oturma odasına gitmiş ve akşam haberlerini izlemişlerdi. Haberlerin hiçbiri iyi değildi. Orta Doğu yine kaynıyordu. İsrailliler Lübnan'daki Suriye güçlerine havadan saldırmışlardı. Ruslar Afgan dağlarında mücahitlerle savaşıyorlardı. Güney Amerika'da yine bir darbe olmuştu. Washington'da 37 eyaletteki atom reaktörleriyle ilgili bir liste yayınlanmıştı. Listeye göre bu reaktörlerdeki güvenlik sorunları önemsizden ciddiye kadar değişiyordu. Gardner harika diye düşünmüş ve o eski çaresiz öfkeyi duymuştu. Sonra Anderson'ın kendisine biraz da kederle baktığını fark etmişti.
Bu iş devam ediyor, öyle değil mi?
Öyle.
Haberler sona erdiği zaman Anderson gidip yatacağını söylemişti. Saat 7:30'da mı yatacaksın?
Hala bitkinim.
Gerçekten halinden de anlaşılıyordu öyle oldu. Pekala, herhalde ben de biraz sonra yatarım. Ben de yorgunum. Çılgınca 2 gün geçirdim. Ama yine de kafamda bütün bu düşünceler birbirlerini kovalarlarken uyuyabileceğimi pek sanmıyorum.
Valium ister misin?
Gardner gülümsemişti. Hapların hala dolapta durduğunu gördüm ama istemem. Aslında senin şu son birkaç hafta öyle bir şey içmen gerekirdi.
Bobby yattıktan sonra televizyonu kapatmış ve bir süre onun salıncaklı sandalyesinde oturarak Karaboğa askerlerini okumuştu. Kısa bir süre sonra da Anderson'ın horladığını duyunca işte beni uyutmamak için başvurulan çarelerden biri daha diye düşünmüştü. Ama bunu aldıracak değilim. Bobby her zaman horlardı, burnu hafifçe çarpık olduğu için ve bu horultu her zaman sinirime dokunurdu. Ama dün gece horultudan çok daha feci şeyler olduğunu öğrendim. Bobby'nin kanepede uyurken büründüğü o korkunç sessizlik örneğin çok daha kötüydü. Kapıdan başını uzatmış ve Bobby Anderson'ın eskisi gibi uyuduğunu görmüştü. Sadece pijamasının pantolonunu giymişti. Küçük göğüsleri çıplaktı. Battaniyeyi tekmeleyip atmış, bir elini yanağının altına sokmuştu. Diğerini yüzüne dayamıştı. Baş parmağı neredeyse ağzına girecekti. Kadının iyi durumda olduğu anlaşılıyordu.
14. ayrımın sonu. Sayfa 126.